Ayrım 6.
Bahçeye geçip de toprağa çakılı yuvarlak bir masanın arkasına yerleştikleri vakit, "Kitap sever misiniz?" diye sordu genç kız. Pavka canlanmıştı. "Hem de nasıl, bayılırım." "Peki okuduklarınız arasında en çok sevdiğiniz kitabın adını öğrenebilir miyim efendim?" Yanıt vermeden önce biraz düşündü. "Giuseppe Garibaldi." "Giuseppe Garibaldi" diye düzeltti Tonya. "Gerçekten seviyor musunuz bu kitabı?" "Soruyorsunuz bir de. Tam 68 bölümünü okudum. Beşlik paketler halinde satın alıyorum geldikçe. Çok büyük adam Garibaldi." Hayranlık dolu bir ton kazanmıştı Pavka'nın sesi. "Gerçek bir kahraman" diye devam etti. "Tam benim sevdiğim cinsten. Düşman üstüne düşmanla çarpışıyor daima ve sonunda hep o yeniyor. Ne memleketler gezmiş görseniz. Bugün yaşamış olsa çam sakızı gibi yapışırdım ona. Bir daha da ayrılmazdım. Bölüğüne hep genç insanları toplar ve hep fakir fukara için mücadele edermiş. Daima yoksulların yanında. Bizim kütüphaneyi görmek ister miydiniz?" Kolundan sımsıkı yakalamıştı onu. Çekti. "Gelin göstereyim." Yo, eve katiyen girmem." "Niye böyle inat ediyorsunuz Pavel? Yoksa korkuyor musunuz?" Çıplak ayaklarına bir göz attı Pavel. Çok kirliydi ayakları. Ensesini kaşıdı bir süre. Sonra da "Ne annenizin ne de babanızın beni kapı dışarı etmeyeceklerinden emin misiniz?" dedi. "Bırakın artık bu türlü konuşmayı" diye parladı Tonya. "Yoksa sonsuza dek gücenirim size." Pavka'nın da kafası kızmıştı. "Ne varmış yani?" dedi. "Ağzımdan çıkanı kulağım işitiyor benim. Lentiski bizleri eve sokmaz örneğin. Benim gibileri mutfakta kabul eder hep. Geçen gün onlara bir iş görmüştüm, evlerine gittim. Neli beni odalarına mı aldı dersiniz? Halıları eskir diye korkuyorlar kuşkusuz. Şeytan bile anlayamaz işlerinden geçeni." "Yeter" diye kesti Tonya. "Girin içeri." Ve Pavka'yı omuzlarından tuttuğu gibi dostça verandaya itti. Yemek salonundan geçip bir odaya girdiler. Meşeden yapılma büyük bir dolap vardı odada. Tonya dolabın kanatlarını ardına kadar açtı ve özene bezene sıralanıp dizilmiş birkaç yüz kitapla karşı karşıya kaldı Pavel. Bu beklenmedik servet yığını tuhaf bir hayranlıkla doldurmuştu içini. "Şimdi sizin için ilgi çekici bir kitap seçelim" dedi Tonya. "Ama daha önce söz verin bana, yine gelip yeni kitaplar alacağınıza. Söz mü?" Pavka sevinçle sallamıştı başını. "Kitaba bayılırım" diye ekledi. Son derece tatlı olmuştu görüşmeleri. Tonya yeni arkadaşını annesine tanıştırmıştı. Hiç de Pavka'nın umduğu gibi çıkmadı kadın. Hatta oğlandan hoşlandı bile denilebilirdi. Sonra onu Tonya kendi odasına götürdü. Okul kitaplarını gösterdi birer birer. Sonra da küçük bir aynanın karşısına sürükleyerek birbirine girmiş duran saçlarını gösterdi. Bir yandan da gülüyordu. "Hiç tarak yüzü görmüyor herhalde kafanız. Saçlarınızı kestirdiğiniz olmaz mı hiç sizin? Hiç taranmaz mısınız?" "Çok uzadıkları zaman kestiriyorum bir kere. Olup bitiyor. Başka ne yapayım istiyorsunuz?" Tonya yine gülerek bir tarak aldı eline ve şöyle bir parça düzene koydu Pavka'nın dikilmiş saçlarını. "Değişiverdiniz bakın. Bir oklu kirpiye benziyordunuz demin." Kızın rengi atmış gömleğine ve iyiden iyi eskimiş olan pantolonuna hafif bir merakla baktığını gördü Pavka ve Tonya bu konuda en ufak bir imada bulunmaktan bile sakınmış olduğu halde biraz canı sıkıldı. Ayrılırken ertesi günü gelip birlikte balığa gitmek için söz verdi kıza ve içeriden geçerek annesiyle karşılaşmaktan hoşlanmadığı için pencereden atladı. Artem'in yokluğu Korçagin ailesinin mali durumunu alt üst etmişti. Pavka'nın aldığı ücret yetişmiyordu. Maria Jekalovna konuyu oğluna açmaya karar verdi sonunda. "Yeniden çalışmaya başlasan pek fena olmaz. Ne dersin?" dedi. "Hazır lentiskiler aşçı ararken." Pavka kesinlikle karşı çıktı bu tasarıya. "Kesinlikle anne. Ben kendime fazladan bir iş bulacağım. Sen bana bırak. Bıçkı fabrikasında kütükleri yığmak için adama gereksinmeleri var. Bir yarım günde orada çalışsam ikimize pekala yeter. Senin yerin evdir, ana. Yoksa Artem'i bilmez değilsin. Nasıl azarlar beni. Biraz kıçını oynatıp da anamızı gene Eloğlu'nun ağız kokusunu çekmek zorunda bırakmasan olmaz mıydı sanki?" diye. Hemen ertesi günde dediğini yapmıştı. Eski arkadaşlarını buldu bıçkıhanede. Özellikle de Mişka Levçuk'u, Venya Kuleşovnu, eski okul arkadaşını. İkisi bir araya gelip iyi iş kotardılar. 10 gün sonra annesine hiç de küçümsenmeyecek bir para teslim ediyordu. Parayı vermişti ama canı sıkkın bir tavırla odanın içinde dört dönmekteydi. Sonunda dayanamayıp döndü annesine. Bana dedi, hani o mavi saten gömleklerden bir tane alsan nasıl olur acaba? Hani geçen yıl almıştın ya onlardan. Paranın yarısı gider ama korkma, kazanırım gene ben. Ve ricasını haklı çıkarmak için üzerindeki gömleği göstererek ekledi. Baksana şuna nasıl eskimiş. Haklısın Pavluş'a, lime lime olacak neredeyse. Kumaşını hemen bugün alırım oğlum. Yarın da dikerim biter. Oğluna sevgiyle bakıyordu yaşlı kadın. Bir berber dükkanının önünde durmuştu. Elini cebine atıp rublesini okşadı ve girdi dükkana. Kendi yaşında bir çocuk koltuğu işaret ederek oturmasını söyledi. Koltuğa iyice yerleştiğinde asık ve biraz da şaşkın bir yüzün karşısındaki aynadan kendisine bakmakta olduğunu gördü Pavel. Makineyle mi alalım delikanlı? Evet, yani hayır, makasla tıraş edin. Hani şöyle, sözcüğü bulamayarak susmuş ve eliyle umutsuz bir daire çizmişti. Berber gülümsedi. Tamam, anladım. Bir çeyrek sonra da kanter içinde ve bitkin ama tığ gibi çıkıyordu dükkandan. Su, tarak ve berberin insanüstü çabası el ele verip hakkından gelmişlerdi inatçı saçlarının. Sokağa çıktığı zaman rahatça içini çekti, kasketini geçirdi kafasına ve mırıldandı. Annem ne der acaba? Tonya boşu boşuna beklemişti Pavka'yı balığa gideceğiz diye. Oğlanın sözünde durmayışı canını sıkmıştı. Hiç de dikkatli bir insan değil bu yanık yüzlü ateşçi demişti İlkin öfkeyle kendi kendine. Ama günler geçip de Pavka görünmeyince derin bir acı duydu. Tam evden çıkmaya hazırlanıyordu ki annesi kapıyı aralayıp seslendi. Bir ziyaretçim var Toyuşka, içeri alıyorum. Tonya güçlükle tanıdı Pavel'i. Üzerinde yepyeni mavi bir saten gömlek vardı delikanlının. Yine cilalanmış çizmeleri pırıl pırıldı ve saçları güzelce kesilip taranmıştı. Ne kadar şaşırdığını hemen söyleyecekti, güçlükle engel oldu kendine. Zaten yeterince sıkıldığı belli olan çocuğu daha da perişan etmek istemiyordu. Utanmıyorsunuz değil mi? Ne oldu balık partisi? Verdiğiniz sözü böyle mi tutarsınız siz? Bıçkı fabrikasında işim vardı. Şimdi gündüzleri orada çalışıyorum. Kendisine bir gömlekle bir pantolon alabilmek için şu hafta boyunca bütün gün canı çıkıncaya kadar çalıştığını itiraf edemiyordu. Ama Tonya anlamıştı bunu ve kızgınlığı hemen geçti. Hadi Gölcü'ye gidelim. Ve Pavka yolda bir arkadaşıyla konuşur gibi teğmenden çaldığı revolverin büyük sırrını açtı Tonya'ya. Ona ormanın derinliklerine bir gün atış talimi yapmaya götürme sözü verdi. Sonra da birdenbire ve farkına varmadan sen diye hitap etti kıza. Bana ihanet etmezsin umarım. Hiçbir zaman ihanet etmem sana. Koşullar ne olursa olsun bana güvenebilirsin. Sesinde büyük iş yapan adamların ciddi edası vardı. Sınıf mücadelesi amansız ve sert bütün Ukrayna'yı sarmıştı. Silaha sarılan insanların sayısı gittikçe biraz daha kabarıyor ve her yeni savaş bu büyük trajedyanın aktörlerini bir kat daha artırıyordu. Bir zamanların o sakin ve rahat günleri tümüyle geçmişin malı olmuştu. Azgın bir fırtına kasıp kavuruyordu ortalığı şimdi. Top ateşi altında kim bilir kaç kere ürperdi temelin dayanaksız yoksul evleri ve kim bilir kaç kere gelişi güzel atılmış siperleri içine gömülüp gitmekten tesadüfen kurtulan yoksul insanlar ıslak nemli mahzen duvarlarına dayanarak titredi. Petli Yura'nın emrindeki her çeşitten çeteler bir çığ gibi yüklenmişti bölgeye. Nüfuslu Bakkililerin bir, yanı sıra daha az önemlileri vardı. Argengels, Gordistan'dan türeme boy boy guboğlar ve bunların türlü çeşit sayısız benzerleri pıtırap gibi doldurmuştu bölgeyi. Mahno'nun kiralık katilleri, eski subay kalıntıları, Ukrayna'nın sağcı, solcu, devrimci sosyalistleri, bir alay maceracı, sözün kısası, bir parça cesaret sahibi ise ve ardına bir avuç serseri takacak kadar iktidarı varsa derhal kendisini ataman ilan edip sarı mavi bayrağı yelken gibi açıyor ve Petli Yurotospa 2 olduğu iddiasıyla yalnızca kendi gücünün sınırlarıyla sınırlı bir devlet kuruyordu. İşte ataman şefi Petli Yura, kulaklar 3, sınıfının desteklediği ve ataman Konovalsın komutasındaki baskın müfrezesiyle Galiçya birliklerinin gelip pekiştirdiği bu rengarenk hırsız takımından çekip çıkarıyordu savaş alaylarını. ve bütün bu karşı devrimci çamurun içinde yer yer sarı ve kızıl madenden küçük adalar gibi Bolşevik partizan birlikleri fışkırmaktaydı. Dipnot 1. Batka'nın çoğulu, babalık anlamına, Ukrayna separatizminin hizmetindeki partizanların şeflerini belirtmek için kullanılan terim. Dipnot 2. Petliyuk Rosva ya da Petliyuk Rotbes. Ukrayna'da Yahudilerin can ve mallarına kasteden tetviş hareketleriyle, yani pogromlarla ün ve dehşet salan ve Sovyet iktidarına karşı direnç hareketini yöneten Ataman Petliyura'nın partizanları. Çoğulu Petliyur Rotosvi. Dipnot 3. Sovyet iktidarının düşmanı olan zengin köylüler. Yüzlerce ve binlerce çizmenin ve topçu arabalarının geçişiyle durmadan yer sarsılıyordu. Bu fırtınalı 1919 yılının Nisan ayında tümüyle sersemlemiş ve yarı çılgın hale gelmiş olan sıradan yurttaşlar sabahleyin kalkar kalkmaz uykuya doymamış gözlerini ovuşturarak perdelerini açıp en yakın komşularına korku içinde sorar olmuşlardı. Bugün kentimizde iktidara kim sahip acaba Antonin Petrovich? Ve Antonin Petrovich bir yandan pantolonunu çekerken bir yandan da etrafa güvensiz gözlerle bakar, sonra fısıldardı bir sır verircesine. Henüz bilmiyorum, Afanos Kirlovich, bekleyelim biraz, çok geçmeden öğreniriz. Bu gece yeni bir iktidar geldi çünkü. Eğer Yahudileri soymaya girişirlerse Petliyura'nın adamları demektir. Gelenler eğer yoldaysa iki sözcük söyler söylemez hemen farkına varılır. Ben de pencereden gözleyip durmaktaydım senin gibi. Malum ya başımıza bela gelmesin diye duvara fotoğraf asmak gerek. Öyle de çabuk geliveriyor ki, geçen gün bizim Gerasim şaşırmış iyice ve o günkü iktidarın kim olduğuna bakmadan yaranmak için tutmuş Lenin'in portresini asmış duvara demeye kalmadan, üç asker damlamaz mı evine? Hem de üç Petliyuk Rosva. Düşünün siz artık gerisini. Resmi görür görmez ağızları köpük saçarak çökmüşler üzerine zavallının. Eşek sudan gelinceye kadar kırbaçlamışlar. Gösteririz biz sana kaç bıçak olduğunu dünyanın diye gürlüyorlarmış. Şeytan uşağı seni, pis komünist. Derine yüzelim de öğren Hanya'yı Konya'yı. Bağırmış, çırpınmış, zavallıcık derdini anlatabilmek için ama yaranamamış. İşte tam bu sırada silahlı çeteler belirir sokakta ve yurttaş penceresini kapayıp kabuğuna dönerdi. Zaman kötüydü. Peltirutya'nın hizmetindeki programcıların sarı mavi bayrağına boğuk bir kinle bakıyordu işçiler. Bu önü alınmaz şovinizm dalgası karşısında çaresizdiler. Ama Jatop Latnikilerle çarpışan kızıl birlikler kente bir çelik bıçak bir ağaç gövdesine saplanır gibi dalar dalmaz canlanıyorlardı. Kardeş bayrağının kırmızı lekesi dalgalanıyordu belediye binasının üstünde bir iki gün. Sonra yeniden yola koyuluyordu birlik. Ve karanlık başlıyordu yeniden. Zatnev Roskok alayının övünç kaynağı ve güzeller güzeli Albay Golubov rakipsiz olarak saltanat sürmekteydi kentte. 2000 hayuttan meydana gelen alay muzaffer bir tavırla daha bir gün önce Şepetovka'ya girmişti. Başlarında Pan Albay ilerliyordu. Damızlık bir aygıra binmişti ve ılık Nisan güneşine karşın bir Kafkas burkası bir geçirmişti sırtına. Başında çilek rengi bir kitiza ile süslü bir zaporok şapkası vardı. Üzerinde de gümüş kalkmalı bir kılıçla hançerin süslediği bir çerkaska. 2. Yakışıklı adamdı Albay Golov. Kara kaşlı, soluk yüzlüydü ve durmadan kafayı tüslediği için hafifçe sararmıştı. Tekrar tekrar okuduğu kitaplardan Zapatroteş 3 olmaya özeniyordu şimdi. Bunu da bir taşra tiyatrosunun oyuncuları kadar başarabiliyordu ancak. Daima dişlerinin arasında tuttuğu bir Liyuka 4 sayesinde Zevari'yi kurtarmaktaydı. İhtilalden önce pancar çiftliklerinde tarım mühendisiydi ama ağımız usanmıştı bu renksiz yaşamdan. Sonra silik bir mühendisle koca bir ataman arasında dağlar kadar fark vardı. İşte bu düşünceyle gelip memleketi kaplayan çamura gırtlağına kadar dalmıştı tarımcımız. Kentin tek tiyatrosu yeni gelenler onuruna verilecek dev bir tören için süslenip hazırlanmıştı. Petliyura'ya bağlı bütün entelijensiya 5 oradaydı. Ukraynalı öğretmenler takımı, papazın iki kızı, güzel Anya ile küçüğü Dina, Kont Potoski'nin eski hizmetkarları, kendine Vanya Kazaslu adını yakıştıran bütün burjuva yığını, devrimci sosyalist kalıntıları ve benzeri değersiz kişiler. Dipnot 1. Ünlü keçeden kısa pantolon. Dipnot 2. Çerkez elbisesi. Dipnot 3. Dineper'in ötesinde kalan bölgenin sakinleri. Dipnot 4. Ukrayna piposu. Dipnot 5. Aydın ve yönetime katılan zümre. Rengarenk incilerle süslü, göz alıcı, yöresel elbiselerine bürünmüş olan bayan öğretmenlerin, popovnaların, 1. Mescan konuçkilerin, 2. Etrafını ancak eski tablolarda rastlayabileceğimiz zaporogların kılığına girmiş olan Starşina takımı almıştı. Ama bir tatsızlık çıkmakta gecikmedi. Elektrik yoktu. Derhal albaya haber verildi. Bu şenliği huzuruyla onurlandırmak niyetindeydi oysa albay. Çağırdı yaveri Korinci Palyanisya'yı. Özen vermezmiş gibi ama egemen bir sesle ''Bana ışık gerek'' dedi. ''İstersen geber ama hallet.'' ''Emredersiniz pan albayım.'' Hiç de gebermek niyetinde değildi. Korkunç Palyanisya başının çaresine baktı. 2 saat geçmemişti ki Pavka, 2 Petriorovsi'nin arasında santrale götürülmekteydi. Aynı şekilde bir montörle bir de makinist getirdiler çok geçmeden. Ve yaver durumu özetledi. Işık sorunu akşam 7'ye kadar halledilemediği takdirde 3'ü de asılacaklardı. Tabi söylenen saate elektrikler yandı. Şenliğin gürültüsü ayyuka çıktığı zaman göründü albay. Sevgilisi vardı kolunda. Kocaman göğüslü, buğday rengi saçlı bir kızdı bu. Golubov'un evlerinde kaldı zengin büfe patronunun kızı. İl merkezinde okumuştu liseyi. Sahnenin tam karşısındaki onur koltuklarına kurumla yerleştiler ve albayın işaretiyle perde açıldı. Temsil sırasında Palyanisya'nın el koyma yoluyla sağlamış olduğu samagonlar 3 içildi. Öyle ki perde kapandığında bütün starşinler çakır keyifti. Şimdi de artık dans edelim dedi yaver hazır bulunanların alkışları arasında. Aselet meapları korumakla görevli askerlerin iskemleleri balo düzenine uygun şekilde sıralayabilmesi için salon boşaltıldı. Yarım saat sonra da her yerin altı üstüne gelmişti. Yüzlerinden sanki alev fışkıran starşiniler her türlü kontrolü kaybetmiş ve en tehlikeli gopak 4 figürlerini yapmaya girişmişlerdi. Dipnot 1. Pop'un yani Ortodoks papazının karısı. Dipnot 2. Küçük burjuva hanımları için tiksindi ve hakaret anlamına. Dipnot 3. Sert bir Rus içkisi. Dipnot 4. Kazak dansı. Memleketin ünlü güzelleri de katılmıştı onlara. Eski tiyatronun duvarları titremekteydi. Aynı anda kentin öbür ucundaki değirmenin yanında silahlı atlılar beliriyordu birden. Peti Yurotovski, nöbetçilerin mitralyözlerini endişeyle gelenlerin üzerine diktiler. Keskin bir ses çınlattı geceyi. ''Durun, kim var orada?'' Karanlığın içinden 2 sürüye sıyrıldı ve kalın bir ses ''Ben Ataman Pavlyuk'' diye homurdandı. Pavlyuk, ışıklar içinde pırıl pırıl parlayan ve içinden neşeli gürültülerin yükseldiği tiyatronun önüne gelince durdu. ''Oh oh'' dedi, ''Eğlenti varmış burada. Öyle değil mi Esaul?'' ''Bir, inelim hele biz de. Bu fırsat kaçırılmaz. 1-2 piliş de biz buluruz elbet. Çığlıklarını işitmiyor musun yoksa?'' ''Şşşt, sen adamlara göz kulak ol Ştaleşko. Biz küçük bir mola vereceğiz burada. Muhafızların benimle gelsin.'' Girişte 2 silahlı Petriorovsi tarafından yolları kesildi. Davetiyeniz, tiksintiyle şöyle baştan aşağı süzdü adamları Pavlyuk. Sonra da bir omuz darbesiyle iterek içeri daldı. Atlarını bağlamış olan muhafızları da onu takip ettiler. Başta dev yapılı Pavlyuk olmak üzere yeni gelenler göze batmakta gecikmediler. Mavzeri ve Şaravarisi'nden 2. Sarkan el bombasıyla bütün bakışları derhal üzerine çeken Pavlyuk'un kimliği herkesin kafasını kurcalamaya başlamıştı. ''Kimdir, tanıyor musunuz?'' diye fısıldaşıyordu insanlar. Dans etmekte olan çiftler arasında bir subayın kolunda Popovna eteklerini cüretle savurup döndükçe bacaklarına saran nefis ipek pantolonu hayranlık içinde seyrediyordu savaşçılar. Pavlyuk kalabalığa dalmış ve dans edenler topluluğunun arasına girmişti. Popovna'nın bacaklarına doğru kaydı istek dolu bakışları. Çatlamış dudaklarını yalayarak sahneye yaklaştı ve orkestra şefine ''Gopak'' diye emretti. Dipnot 1. Kazak ordusunda yüzbaşı. Dipnot 2. Ukraynalıların, özellikle Kazakların giydiği çok geniş bir pantolon. İsteği yerine getirilmeyince kamçısını kavrayan Pavlyuk müzisyenin sırtına indirdi. Müzik derhal kesilmiş ve ağır bir sessizlik çökmüştü salona. Golubov'un sevgilisi öfkeden dudakları titreyerek "Bu ne küstahlık!" diye haykırdı. Sonra da albayın dirseğini sinirli bir hareketle sıkarak ekledi. "Böyle bir hareketi hoş göremezsin sen, öyle değil mi? Kazağım." Golubov ağır ağır kalktı ve daha içeri girer girmez tanıdığı Pavlyuk'a yaklaştı. Şimdi bölgedeki iktidara adaylığını koyan bu rakiple görülecek eski bir hesabı vardı. Birkaç hafta önce aynı Pavlyuk iğrenç bir oyun oynamıştı kendisine. Golubov Ziller'in bir fena hırpalayan bir kızıl alayla tam göğüs göğüse savaş halindeyken Pavlyuk, Bolşevikleri derhal çevrilip arkadan vurmak yerine bir avuç kızılı ezerek bir kasabaya girip yağma etmekte bir sakınca görmemişti. Tabii bu pogromun, iki, gerçek kurbanları da iyi bilir Pötlioroza'ya yaraşır şekilde Yahudiler olmuştu ve Pavlyuk bu tehlikesiz eğlenceyle vakit geçirirken kızıllar Golubovsilerin sağ kanadını perişan etmişlerdi. Bütün bunlar yetişmezmiş gibi işte şimdi de aynı küstah herif çağrılı olmadığı halde zorbalıkla içeri girmiş, kendi önünde kendi orkestra şefini kırbaçlamaya kalkıyordu. Yo, bu kadarı fazlaydı artık. Ayrıca Golubov pekala biliyordu ki bu kendini beğenmiş Atamanişka'ya 3 derhal haddini bildirmeyecek olursa askerler üzerindeki otoritesi sıfıra inecekti. İki adam birkaç saniye sessizce bakıştılar. Bir eliyle kılıcının kabzasını, öteki eliyle de cebindeki rovelveri kavramış olan Golubov sert bir sesle haykırdı. "Adamlarıma el kaldırmaya cüret edersin ha, köpek!" Ötekinin eli de kendi rovelverinin kılıfına doğru kaymaktaydı. Dipnot 1. Petriura'nın subaylarından Golubov'un askerleri. Dipnot 2. Yahudi katliamı. Dipnot 3. Ataman'ın küçültmeli şekli. Fatma, Fatoş, Ali, Aliş gibi. "Yavaş gel, Pangulov," dedi alaycı bir sesle. "Kimin ayakta kalacağı pek belli olmaz. Nasırıma basıyorsun, dikkat et, yoksa öfkelenirim." Golubov gürlemişti hiddetten. "Derhal alıp götürün bu köpekleri ve iyice kırpaçlayın." Starşinler efendilerin emri üzerine toptan saldırdılar. Nereden geldiği belli olmayan bir patlama duyuldu ve savaşçılar iki köpek sürüsü gibi giriştiler birbirlerine. Dans edenlerin yerini onlar almıştı şimdi. Bir kör dövüşü içinde hançerler çekilip kılıçlar sıyrılmış ve insanlar boğaz boğaza gelmişlerdi.